Ayrım 17.
Zarfın ağzını kapatırken birden Seyit'e sormadan böyle bir şey yapmasının doğru olamayacağını düşündü. Son anda vazgeçti ve sadece mektubunu götürüp postaya verdi. Cevabı sabırsızlıkla bekleyecekti. Seyit lokantalarını istediği düzene soktuktan sonra Beyoğlu'na taşınacakları bir ev aramaya başladı. Uzun zamandır beklediği maddi imkanlar artık hazırdı. 1928 yılının son aylarıydı. Ağa Camii, Sakız Ağacı Caddesi'nde büyük lokantanın karşısında 5 numaralı apartmanın 5. katındaki daireye taşındılar. Aynı apartmanın bodrum katı da Seyit'in imalathanesiydi. Emine, en küçük kızı Necmiye ile Cinci Meydanı'ndaki evinde kaldı. Çok gerekmedikçe kızıyla damadının hayatına girmek istemiyordu. Hele Beyoğlu'da yaşayabileceğini hiç sanmıyordu. O Mehmet'e karşı olan tedirginliği yıllar geçmiş olmasına rağmen hala kaybolmamıştı. Yeni taşındıkları daireye keyifle yerleştiler. Buzlu kristal camlarla kapanmış ferproje demir kapının ardında mermer döşeli sahanlıktan geçilerek çıkılan ahşap trabzanlı mermer merdivenlerin süslediği yüksek tavanlı, cephesi taş oymalarla süslenmiş çok güzel bir binaydı. Evin döşenmesi konusunda Seyit karısına fazla bir iş bırakmadı. Nübete tek düşen ardı ardına kapının önüne gelen arabalardan indirilen eşyaya evin içine konulacak bir yer göstermekti. Bu bile kafi derecede baş döndürmeye yetiyordu ama o kadar mutluydu ki yeni oyuncaklar alınmış küçük çocuklar gibi hissediyordu kendini. Bütün arzusu Seyit akşam eve dönmeden her şeyi temizleyip yerleştirmek, ortalığa çeki düzen vermekti. O hevesle hiç yorgunluk duymadan koşuşturdu durdu. Önce çocukların odasına bir şekil verdi. Seyit karşıdaki lokantadan hazır yemek yollamıştı. Kızlar öğle uykusuna yattıkları anda kendini evin işine verdi. Büfesiyle takım İngiliz yemek masası ve hezeren kaplı iskemleleri oturma takımı salonun ortasında paketlerinden çıktıkları gibi duruyorlardı. İçi içine sığmıyordu. Möblelerin pırıl pırıl cilalı yüzeylerini parmaklarıyla okşayarak etraflarında döndü. Geniş arkalıklı koltukların bordo ve küf yeşili desenini beğeniyle seyretti. Birden zamanın geçmekte olduğu korkusuyla toparlandı. Eşyaların ayakları altına paçavralar yerleştirdi ve salonun dört bir yanına çekeleyip her biri için uygun köşeler bulmaya çalıştı. Her iş bitene kadar Seyit'in gelmemesi için dua ediyordu. Arada salonun önündeki balkona çıkıp karşı taraftaki lokantaya, apartmanın girişine bakıp onun gelip gelmediğini kontrol ediyordu. Akşam karanlığı erken basmış, kızları çoktan uyanmıştı. Mehmet onları öğleden kalan soğuk börek ve sütle doyurdu. Çocuklar yeni evlerinden pek memnundular. Sanki panayır alanına gelmişler gibi şendiler. Koridorlarla odalar arasında koşturup saklambaç oynayıp kendilerini oyalıyorlardı. Seyit'in gönderdiği bir usta çini sobaları kurdu. Saat 8'de kutularda kalmış birkaç parça ufak tepeğin dışında ev yerleşmişti. Mehmet nefes nefese ter içinde kalmıştı. Ama neticeden memnundu. Yalnız akşam yemeğini hazırlamak için henüz mutfakta malzemesi yoktu. Seyit'in nasılsa bir şey ayarlayacağından emin, banyosunu yapıp giyindi. Çocuklara uykudan evvel bir masal anlatmaya bile fırsat buldu. Hatırlayabildiği en keyifli, en neşeli, en mutlu masalı düşündü ve onu anlattı. Kapı çaldığında sevinçle koştu. Antrede tırnağın üzerinde duran aynada kendisine son bir bakış attı. Görünüşünden memnun seslendi. Kim o? Adım Seyit, bilmem hatırlayacak mısın? Mehmet gülerek kapıyı açtı. Seyit yanında beraber gelen iki genç çocuğun taşıdıkları karton kutuyu köşeye bıraktırıp onları yolladı. Karı koca sarıldılar. Genç kadın evin düzenini göstermek telaşıyla kocasını elinden tutup salonun kapısına getirdi. Onun değinmesini bekliyordu. Seyit bir hayret ıslığı çalarak onu öptü. Nasıl bu hale getirdin evi tek başına? Beraber hallederdik Murka, ellerine sağlık. Senin işin zaten başından aşkın Seyit. Ayrıca hiçbir yorgunluk duymadım. Her şey o kadar güzel ki yalnız yemek hazırlayamadım. Biraz kuru erzak var. Sen de öyle yemek sevmezsin. Seyit şapkasını portmantoya asmış ceketini çıkarıyordu. Hiç dert etme Murka. Bundan sonra evde yemek pişirmene gerek yok zaten. Mutfağın karşısında duruyor. Ne istersen oradan getirtirsin. Bir yandan gömleğinin düğmelerini açarak yatak odasına doğru ilerledi. Çocuklar biraz nevale getirecekler lokantadan, ben banyoya giriyorum. Oldukça geç bir saatte karı koca karşılıklı yeni evlerinde yeni masalarında ilk akşam yemeklerini yiyorlardı. Masa sıcak soğuk mezeler, etli sebzeli yemeklerle donanmıştı. Tabii içki her zamanki gibi ortadaydı. Mehmet henüz rakının tadına alışamamıştı. Şarap içerek kocasına eşlik ediyordu. Seyit birden hatırladığı bir şeyle elini alnına vurdu. Hay Allah, niye hatırlatmıyorsun Murka? Neyi hatırlatacaktım bilmiyorum ki. Ben eve bir paketle gelmedim mi? Sahi ne var içinde? Seyit ağzını peçetesine silerek ayağa kalktı. Muzip göz kırpışı ile karısının burnunu aynen bir çocuğu sever gibi sıktı. Evet, acaba içinde ne var? Şimdi hep beraber açıp görürüz. Hala iskemlesine oturan karısına elini uzatıp onu avucunu yakaladı. Haydi haydi gel, merak etmiyor musun? Nihat yeni yaşantısını ve içkinin verdiği mutlu sarhoşlukla gözleri parıldayarak kocasını takip etti. Paket açıldığında senin çığlığını engelleyemedi. Gramofonu, yemek masası ve oturma takımları arasındaki etejerin üzerine yerleştirdiler. Sana bir sürü de plak getirdim. Umarım seversin. Seyir, bütün bunlar çok pahalı değil mi? Neye göre pahalı? Bir sene evvelki kazancımıza göre çok pahalı ama bugün için değil. Hem sana ve kuzun parasından sen hayatının tadını çıkarmaya bak. Zarfların içinde ilk kez çalınmayı bekleyen taş plaklar arasından birini seçip gramofonu kurmaya başladı. Sen sadece tadını çıkar canım. Çünkü hayatta hiçbir şey devamlı değil. Yaşıyorken tadını çıkar. Bütün yaz Altın Kum Gazinosu'nda dinlediklerine benzer bir melodi ve Mürvet'in anlamadığı bir lisanla şarkı söyleyen güzel bir kadın sesi odayı doldurdu. Seyit karısını kolları arasına aldı. Genç kadın mutluluktan uçacak gibiydi. Bu kadar zaman gösterdiği sabrın mükafatını görüyor olmalıydı. Gözlerini kapayıp kendisine aşık olduğu erkeği yönetimle bıraktı. İçinde tatlı bir uçuculuk hissediyordu. Yüreği sanki kanatlanmış, başının üzerinde bir yerlerden onu yukarılara doğru çekiyordu. Seyit yanakları içkiden ve heyecandan al olmuş karısının gözleri yarı baygın kapalı yüzünü sevgiyle seyretti. Elbisesinin üzerinden kalbinin atışını neredeyse görebiliyordu. Onun bir tüy hafifliğindeki vücudunu adımları etrafında döndürürken ne kadar narin, ne kadar güzel olduğunu bir kez daha kabul etti. Sağ elini kendi avucu arasında kapayarak göğsü üzerinde tuttu ve diğer koluyla belinden sımsıkı sarıp kendisine çekti. Onun saçlarının mis gibi sabun kokusu, boynundan gelen gül kokusu, göğsünden yükselen sıcaklıkla başı dönmeye başlamıştı. Bu dansı bitirebileceğini sanmıyordu. Durdu ve onun yüzüne bakmaya devam etti. Mürvet gözlerini açtığında kocasının kollarında olmaktan memnundu. Aksi takdirde yere düşmesi kaçınılmazdı. Mutluluktan sarhoş olmak bu olmalıydı. Yüzüne eğilmiş kocasının yüzüne baktığı zaman kalbinin durmak üzere olduğunu sandı. Sevdiği erkeğin gözlerindeki lacivertliğin pırıltılar verdiği anların manasını çok iyi biliyordu. Onun avucunun elini sarışındaki sahiplik, belini kavrayan kolunun tüm vücuduna hakimiyeti ve hele o bakışları. Tanrım dedi içinden. Benden bu mutluluğu esirgeme, kocamı çok seviyorum. İçinden geçirdiği bu sözlerin bir yarısını kendi kulağına duyar gibi oldu. Çok içmiş olmalıydı ama Seyit'in sözleri bu endişesine cevap olmakta gecikmedi. Ben de karımı çok seviyorum. Millet düşündüğü şeyleri ağzından kaçırmış olmaktan bir an için hafif bir utanç duydu. Ama kocasının gülümseyen sevecen bakışları karşısında ilk defa fark etti ki bir kadının kocasına sevgisini itiraf etmesi aslında bir mutluluktu. Seyit'in dudaklarının temasını yanaklarında hissettiği an gözlerini tekrar kapayıp yüzünü onun aşk dolu öpüşlerine bıraktı. Az sonra onun kucağında yatak odasına girdiğinde sanki ilk kez gerdeğe giriyor gibi heyecanlı ama o güne dek olmadığınca mutluydu. Seyit onu yatağa uzatıp sobanın ateşini tazeledi. Tekrar karısının yanına döndüğünde parmaklarını onun dağılmış saçlarının arasına sokarak yüzüne eğildi. Sesi kısık, yumuşacık ama tahakküm eder tondaydı. Haydi bir kez daha söyle Murka. Demin söylediğini tekrar söyle kulağıma. Bir kez daha duymak istiyorum. Onu yine çocuk gibi utandığını anlamıştı. Gerdanını öpüp kollarını başının üzerinde birleştirdi. Söylemezsen bırakmayacağım kollarını. Haydi yoksa doğru değil miydi? Mürvet aniden niye bu kadar tutucu olduğuna, aşkını kocasına niye zor itiraf edebildiğine kızdı. Bu duyguyu aşması lazımdı. Kalbinin beyninin sesini bıraktı, duyaklarından dökülsün diye. Seni seviyorum Seyit. Sarıldılar, aynı sözleri karşılıklı defalarca tekrarlayarak, evlilikleri boyunca ilk kez her ikisinin birden paylaştığı aşk sözcüklerinin tarifi zor tadını çıkardılar. Ertesi sabah Mürvet uyandığında kendisini birkaç yaş daha olgunlaşmış hissediyordu. Ama bu kez acının, yokluğun, endişelerin değil de mutluluğun, sevgi sözcüklerinin olgunlaştırdığı bir kadındı. Evliliğin küçük mutluluk oyunlarını, romantizmini, önlenemeyen heyecanlarını öğreniyordu artık. Seven erkeğin de kadın kadar hassas olduğunu, sevinmeyi beklediğini anlamaya başlamıştı. Aşık karı kocalar arasında utanç sınırlarının daha farklı olduğunu görüyordu. Evet, bu son gece çok şey öğrenmişti. Banyodan su sesi arasında Seyit'in keyifli ısıla duyuluyordu. Sağ elini göğsüne götürerek Allah'a şükretti. Güzel eşyalarla döşenmiş, güzel bir apartman dairesinde uyanıyordu. Kocası çocukların yanı başındaydı. Kalkınca bugün ne pişireyim, kocama ne alacağım, kaçı alacağım diye bir düşüncesi olmayacaktı. Belki de bütün gün gramofon çalıp keyif yapabilirdi. Mutfağa girmek zorunda dahi değildi. Bütün bu olanlara hala inanamıyordu. Kısa şen bir kahkaha atarak yataktan fırladı. Çok çok mutluydu. Alıştay'a bir yolcu. Yeni evlerine yerleştiklerinin ilk hafta sonunda evde davet verdiler. Mürvet'in hala kızı, onun kocası ve Seyit'in akrabası Kırımlı Osman, Manol, İskender, Yahya, kardeşi Mustafa, Seyit'in genç yeğenleri Şair Hasan, Hulki ve Necmiye neşeli bir grup oluşturdular. Masa açılmış, herkes oturtulmuştu. Tabaklar boşaldıkça lokantadan yeni servis geliyordu. Yok yoktu, içki su gibi akıyordu. Şarkılar söylendi, gramofon çalıp dans ettiler. Leman ve Şükran bile geç saatlere kadar büyüklerle oturdu. Sonunda zıplayıp hoplamaktan yorgun düştüler. Gecenin epey ilerlemiş saatleriydi. Oynak bir Rus halk ezgisinin son notalarını döndüren gramofonun başındaki Seyit, raftan bir başka plak çıkardı. İğneyi üzerine oturtup yerine döndü. Bakalım bu neler hatırlatacak sizlere beyler. Tabakasından çıkardığı sigarasını yakıp şarkıyı plakla beraber söylemeye başladı. Alıştadan taş gelir, humar gözden yaş gelir, seni bana verseler balam, yaradana hoş gelir. Ayla Çin, canla Çin, can sana kurbanla Çin. Yeğenleri de kendisine katıldığında gramofonun sesini bastırmışlardı. Mürvet'in aman çocuklar uyanacak demesine kalmadı, Leman çıplak ayak bileklerine kadar uzanan fistolu geceliğiyle salonun kapısında bitiverdi. Sarhoş gibi paytak paytak yürürken bir yandan da gözlerini ovuşturuyordu. Seyit şarkı söylerken girdiği dalgınlıktan o an sıyrıldı. İskemlesini arkaya çekerek öne doğru eğildi, kollarını açtı. Leman Uçka, gel bana, gel babana, gel kızım benim. Mürvet neredeyse sabaha karşı bu saatte çocuğun uykusunun dağılmasını istemiyordu. Onu kucaklayıp yatağına götürmek istedi ama küçük kız oyuncu bir çığlıkla koşup annesinin elleri arasından kurtuldu ve kendisini babasının kollarına attı. Aniden uykusu filan kalmamıştı. Ellerini çarpıp başını sallayarak şarkıya eşlik etmeye başladı. Plak bitmişti. Seyit sordu. Sevdin mi, dinleyelim mi bir daha? Gel göstereyim sana nasıl çalınıyor. Gel kızım. Leman'ı gramofonun tam yanına çektiği bir iskemlenin üzerine çıkarıp kolu tutturdu. Ona yardımcı olarak çevirtti ve iğneyi yerleştirdi. Birkaç cızırtıdan sonra duyulan melodiyle küçük kız sevinç çığlıkları atmaya başladı. Kendi becerisi sonunda çıktığına inandığı ses onu mutlu etmişti. Sabaha dek büyüklerle oturabilirdi ama annesinin ısrarlarıyla yatağına dönmek zorunda kaldı. Şair Hasan masadakilerin ısrarları karşısında yazdığı şiirlerden birkaçını okudu. Hepsi hasret, hüzün ve yalnızlık anlatan şiirlerdi. Hanımlar daha birkaç dizeden sonra gözlerindeki yaşı zor zapt etmeye çalıştılar. En sonunda Hasan kendisi de ağlamaya başladı. Seyit hemen onun yanına gidip kolunu omuzuna attı. Hey hey, haydi küçük Hasan, yapma, eğlenelim diye oturduk buraya, seni üzmek için değil. Yeter bu kadar şiir, eğlenceli bir şeyler anlatalım biraz. Ama Hasan'ı artık durdurmak imkansızdı. Çocuk gibi ağlıyordu. Ben artık burada kalmak istemiyorum dayı. Seyit bir kahkaha attı. Seni zorla tutan yok. Sıkıldıysan evine git yat. Ama bu vaziyette seni bir yere gönderemem, haberin olsun. Genç çocuk hıçkırıklar arasında konuşmaya devam etti. Yok dayı, bu evden bahsetmedim. Ben artık İstanbul'da kalmak istemiyorum. Seyit işin nereye gideceğini tahmin ettiğinden sohbeti hafifletmeye çalışıyordu. Gülerek konuştu. Ah bilirim, o his gelir insanı ara sıra, bana da olur. Hayrola, sen nereye gitmek istiyorsun? Paris mi, New York mu? Ben geri dönmek istiyorum dayı, ben evime dönmek istiyorum. Seyit onun ikna edilir durumda olmaktan çok uzaklaştığını anladı. Yanındaki iskemleye oturdu. Hasan dinle, seni ben çok iyi anlıyorum. Bunu daha önce de konuşmuştuk, biliyorsun. Seni benim kadar anlayan olmaz. Ben özlemiyor muyum zannediyorsun oraları? Burnumda tütüyor geride bıraktıklarım. Ama artık bizlere orada hayat yok. Ben annemi görmek istiyorum. Çok özledim onu. Her gece rüyama giriyor. Senin annen benim de ablam Hasan. Sonra benim de annem var geride. Babam, kardeşlerim var. Sen daha büyüksün dayı. Sen daha güçlüsün. Yaşının büyümesi insanın yüreğini daha güçlü kılmaz Hasan. Benim içimdeki sızı, özlem seninkiyle aynı. Ama ben onları ne kadar ulaşılmaz bir sınır ötesine bıraktığımı anlamaya çalışacak kadar olgunlaştım. Sabret, göreceksin. Yapamam dayı, yapamam. Ben gideceğim. Seyit tatlılıkla onu yatıştıramayacağını görüyordu. Küçük kardeşi gibi sevdi ve korumasını aldığı yeğenini bir özlem inadı uğruna kaybetmek istemiyordu. Masaya yumruğunu vurarak bağırdı. İlle gidecek misin? Gidince ne olacağını biliyor musun? Daha yalı boyuna çıkmadan öldürürler seni. Anlamıyor musun? Bu yolun geri dönüşü yok. Zaten perişan durumdaki delikanlıya bu kadar celallendiği için birden kendisine kızdı ve hemen sesini yumuşattı. Hasan dinle beni. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Oraya dönebileceğin bir durum olduğuna inansam, bilsem seni burada zorla tutar mıyım? Her şeyden önce kendim gitmez miyim? Bak döndüğünde yolda bir şey başına gelmese bile daha sonra mutlaka yakalayacaklardır. Üstelik annenin de başını belaya sokacaksın. O çok sevdiğin annenin hayatını tehlikeye atacaksın. Anlıyor musun beni? Farkında mısın? Ne zamandır gelen giden kalmadı artık oralardan. Gideni de duymadık. Sen nasıl alışacaksın bu işe? Hasan artık ağlayamıyordu ama kararlıydı. Ben gidiyorum dayı. Annemi bir kere uzaktan göreyim. Ölsem de gam yemem. Beni tutmayın buralarda, yoksa hasretimden öleceğim. Seyit çaresiz kaldığını hissetmişti. Onu yatıştırıp bir müddet daha oyalayabileceğini düşündü. Elini onun eli üzerine koyup şefkatle okşadı. Peki, peki, o zaman acele etme. Bir çare düşünelim, tamam mı? Neşeyle başlayan gece hüzünle bitmişti. Ondan sonraki günler Seyit yeğeninin günlük hayatına dönüp oyalanacağını boşuna bekledi. Delikanlı gün geçtikçe sessizliğe gömüldü, yemekten içmekten kesildi, gözlerinin mavisi melankolik buğulu bakışların arasında kaybolup gitti. Dediğinde ciddi olduğu belliydi. Hasan hayata küskünlüğü ile adeta yavaş yavaş intihar ediyordu. Seyit yeğeninin tehlikesiz bir şekilde Kırım'a nasıl dönebileceği hususunda sorup soruşturmaya başladı ama korktuğu gibi artık yollar tamamen kapanmıştı. Giden gelen olmadığı gibi orada neler olduğunu anlatacak en ufak bir bilgi dahi ulaşmıyordu artık bu tarafa. Sonunda küçük Hasan'ın Sinop'tan bir balıkçı teknesiyle Kırım'a geçmesinin tek çare olduğuna karar verdiler. Seyit eşi dostu vasıtasıyla ayarladığı bu kaçışın ne kadar tehlikeli olduğuna son kez yeğenine anlatırken boşuna çabaladığını biliyordu aslında. Hasan bak yavrum, daha hala kararından cayabilirsin. Genç çocuk memleketine dönebilecek olması fikrinden bile öylesine heyecanlanmıştı ki yerinde duramıyordu. Hiçbir uyarıyı dinlemeye niyeti yoktu. Enişte göreceksin, oraya gideceğim ve sana hemen yazacağım. Keşke seni kalmaya ikna edebilseydim. En azından oraya varışını görebilseydim. Nelerle karşılaşabileceğini düşünmek dahi istemiyorum artık. Hiç fark etmez enişte. Ben burada yaşadığımı anlamıyorum ki zaten, hiç değilse deneyeceğim. Seyit yeğeninin omuzuna elini koyarak çaresiz derin bir nefes aldı. Pekala, madem bunca istiyorsun artık tek yapabileceğim senin en emniyetli şekilde geçişini sağlamak. Birkaç gün sonra Hasan Sinop'a gitmek üzere vedalaşıyordu. Millet kendisini tutamayıp ağlamaya başladı. Kocasının söylediği kadarıyla delikanlının büyük bir ihtimalle ölüme gittiğini anlamıştı. Hasan'a sarıldığında iç sızladı. Hakkını helal et yenge, çok kahrımı çektin. Helal olsun Hasan'cığım, ne demek kahır, keşke kalsaydın da böyle merak ezabı yaşatmasaydın bizlere. Merak etmeyin yenge, enişteme de söyledim, evime varır varmaz mektup yazacağım, göreceksin. Hasan'ın gözlerinden taşan mutluluk ve yolculuğundan duyduğu ümitle beraber geçirdiler. Onu hayatlarının sonuna kadar bu görüntüsüyle hatırlayacaklardı. 3 gün sonra gece yarısı Sinop limanından kalkan bir balıkçı teknesi Karadeniz'e açıldı. Rus karasularına girmeden motoru durdu. Fenerle verilen işaretle karanlığın içinden karşılık geldi. Dalgaların sesi arasından bir başka motorun rölantide çalışan sesi duyuldu. İki tekne aborda ettiler. Anında Sinop'tan gelen genç yolcu yabancı tekneye atladı. Tatoğlu Hasan teknesinin burnunu Sinop'a doğru çevirirken mırıldandı. Allah seninle olsun delikanlı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Aluşta limanına giren tekneden inen balıkçılar hiç konuşmadan kontrol kapısına kadar ilerlediler. Yaşlı olanını sırtına aldığı yükle beli bükülmüş görünen diğeri hemen arkadan takip ediyordu. Uzun beyaz saçları ve sakalının güneşten ve denizden kavrulmuş yüzünü çevrelediği tecrübeli balıkçı hiç sorulmasına gerek olmadan evraklarını çıkardı. Yalı boyuna açılan kapıyla aralarındaki engel 4 kızıl askeriydi. Gerçi üçü aralarında şakalaşmakla meşgullerdi şu an ama işini görenin şüpheyle bakmaya alışmış gözleri karşısındakilerin her bir hareketini yakalamaya yeterliydi. Kendisine verilen evraktaki yazılara ve fotoğrafa baktıktan sonra yaşlı balıkçıyı uzun uzun tetkik etti. Tatmin olmuş görünüyordu. Genç yoldaş tel sürgü çekildi. Balıkçı bir adım atıp dışarı çıktı ama ilerlemedi. Aklı yolcusundaydı. Durup beklemek istedi. O anda genç balıkçı evraklarını veriyordu. Diğerinin hala bekliyor olması, bakıyor olması kızını huysuzlandırdı. Azarlayarak konuştu. Ne bekliyorsun yoldaş? Sen işin bitti. Git yoluna. Dinleni yapmaktan başka çare yoktu. Sayesinde buraya gelebildiği balıkçı uzaklaşırken genç yolda arkasından telaşla baktı. Bundan sonra kendi başınaydı. İçini bir ürperti sardı. Aynı ifade yüz hatlarına aksetti. Kızıl insanların ve korkuların sarrafı olmuştu. Kendi gözlerinden kaçan heyecanlı bakışlardan huylandı. Elindeki evrağın üzerindeki fotoğrafı tırnağı ile kaldırmaya uğraştı. Bir yandan karşısındakini süzüyordu. Diğeri ise sırtından boş olmakta olan terin sıkıntısıyla yutkunurken sakin görünmeye çalışıyordu. Kaçamak bakışlarla fotoğrafın bir köşesinin yırtıldığını fark etti. Orijinal resmi görüleceği an çok yakındı. Yüreğinin ağzına geldiğini hissetti. Artık yapacak hiçbir şey yoktu. Kızının elinde ayrılmış iki fotoğrafı tutarken bağırışı ile diğerleri de fırladılar. Kaçak var. Hasan o an ölümlerden birini seçmek durumunda olduğunu biliyordu. Ya denize doğru koşacak ya adamlara teslim olacaktı. Ya da buraya geliş sebebini gerçekleştirip öyle ölecekti. Kafasında bir şimşek hızıyla geçen düşünceler zinciri içinden en sonuncuyu seçerek sırtındakileri adamların üzerine doğru savurdu. Yırtıcı bir hayvan çevikliğiyle aralık tel örgü kapıdan sıyrıldı. O an silah sesleriyle beraber sırtında ciğerlerin arasında bir ılıklık duydu. Bacakları ağırlaştı ama yüreği daha da hafiflemişti. Artık korkulacak hiçbir şey kalmamıştı. Nasılsa ölecekti. Mümkün olduğunca evine yakın ölmek istiyordu. Bu gayretle biraz daha hızlı koşmaya çalıştı. Silah sesleri artık delirmişti. Sanki bayram topları atılıyordu. Vücuduna arka arkaya giren kurşunlar yine acılar vermiyordu. Öylece uyuşmuştu. Gövdesi artık kendisini taşıyamayan bacaklarının üzerine boş bir çuval gibi yıkıldı. Küçük Hasan'ın gencecik yüzü asırların yalı boyuna çarptığı an hiç acı duymadı. Kanlar içinde gözleri açık yattığı yerde özlediği toprakları öper gibiydi. Son uzun bir nefes çekti. An bir hırıltıyla geri verdi. Ne? Dudakları arasından ince bir kan pıhtısı yayıldı yanaklarına, gözleri hala açıktı. Sadovi Caddesi'nde bahçe içindeki büyük evin odalarından birinde sabah namazını henüz bitirmiş olan Mehmet Eminov seccadesini toplarken bembeyaz sakalını çaresizlikle avuçladı. Camdan dışarıya seslerin geldiği liman tarafına baktı. Öfkeyle mırıldandı. Domuzun kızılları, kim bilir hangi masumun canını yediniz yine. Pera'da büyülü günler. Küçük Hasan'ı geçirdikten sonra heyecan içinde bir haber bekleyen Seyit hiçbir işaret almamayı, kötü bir haber duymayı tercih ediyordu. Böylelikle en azından bir ümit kalıyordu. Bu arada kendi ailesinden de uzun zamandır haber yoktu. Mürvet'in arka arkaya yazdığı ve fotoğraflar eşliğinde gönderdiği 3 mektup geri gelmişti. Bu hiç hayra alamet değildi. 1929 yılbaşını İstanbul karla örtmüş beyaz bir masal şehri gibi karşıladı. Beyoğlu ise şehrin başka hiçbir bölgesinde görülmeyecek coşkuyla yaşıyordu bu son haftayı. Bu Beyoğlu için olağandı ama Mürvet ilk kez şahit oluyordu Noel ve Yeni Yıl kutlamalarına. Galata ile Taksim arasında 100 yıllık duvarların kapıların ardında 100 yıllık avluların ortasında yükselen kiliselerden birbirlerine cevap verir gibi anlıkla yükselen çan sesleri lapa lapa yağan karın o durgun sessizliği arasında ayrı bir alemin görüntüsünü oluşturuyordu. Noel törenini izlemek dahi günah geliyordu Mürvet'e. Ama Seyit yine yumuşak alayları ile karısını ikna etmeye çalıştı. Aşk olsun Murka, papaz görüp ilahi duymakla din değişse o zaman imam görüp ezan duyanın da dini değişirdi. Haydi bırak şu saplantıları da gidir çocukları çıkalım. Sonra karısının esas korkusunu bilmediğinden şaka yolu ilave etti. Merak etme annene söylemem. O gün Beyoğlu'nun kutladığı sade Noel değildi. Bağrında barındırdığı Hristiyan azınlıkları yaşadıkları inanç özgürlüğünü kutluyorlardı aynı zamanda. Santa Maria de Paris Kilisesi'nin çıkışından itibaren iki taraflı bütün Beyoğlu Caddesi'ne sıralanan halk, kilisenin kapısı açılır açılmaz başlayacak olan töreni bir karnaval heyecanıyla bekliyordu. Nihayet beklenen an geldi. En önde haç taşıyan papazı takip eden ayin grubu ilahilerle caddede yürümeye başladılar. Çevredeki tüm kiliselerden yükselen çan sesleri ortalığı sardı. Kış bulutları ayinin bir parçası olmayı istemişçesine kar tanelerini yumuşacık aşağıya bırakıverdiler. Halkın arasında bulunan resmi kıyafetliler önlerinden haç geçerken selam duruyor, Hristiyan ahali istavroz çıkarıyordu.